Ayrım 10.
Doğruldu, kapıya yürüdü. Son hazırlıklar, Osmaneli tren saati. Şunu da deseydim, sarılıp sıkıca bastırsaydım göğsüme. Hiçbiri olmadı, sıyrılıp divandan kalkışı, çıplaklığı, yüz yüze durup soluklanışı genç kadının. Canlı, sıcak, öylece ne asılı kaldı yüreğinin bir ucunda aşirin. Varsın telgraf notu olsun, şu dayı bey, her kimse, pişmanlığı, kırgınlığı, çağrıştırmayacak sıradan bir söz, bir selam sıkıştırabilirdi telgrafın bir yerine. Kalın konşlu çizmeleri, omuzdan askılı kemeri, kızıla çalar pos bıyığı, ay yıldızlı papağı ile kendine yaraşır, rahat bir görünümü vardı Bahadır'ın. Bağdaş kurmuş, minderde gibi genişçe oturmuştu beyliğin üstüne. Sevmek başka, söylemek başka diyordu Nergiz. Beyhan'la aşir ağabey bunlar. Yüzüne bakmalı, sızısı, sıkıntısı, öfkesi, nesi varsa yüzünde, bakışındadır ablamın diyordu. Ya aşir, aşir ağabey, beş değilse 6 yıl öncesi, anası tarafından akrabası olan bir kızla evlendiğini, yalnız yakın arkadaşları bilirmiş beyim aşirin. Narin yapılıymış, güleç yüzlü, güzel bir kadınmış karısı. Evliliğin yılı dolmamış daha. Aşirin kendisi, Çapakçur dağlarında, cephede iken, doğumda anası ile doğumu yapmaya çalışan ebenin kollarında kalmış bu güleç yüzlü gelin, göçüp gitmiş dünyasından. Öyküyü yalnız bir kere, o da kırık dökük, şurasından burasından böyle anlatmıştı aşir Beyhan'a. Epey eski bir şey bu abla, başka ne var ki anlatılacak, unutulur, unutmuştur aşir ağabey demiş, ablasının ağzını aramış Nergiz. Hiç sanmam demiş Beyhan, karışık gürültülü, herkes için bir başka, acılı gürültülü oldu hayat, öyle oldu, biz unuttuk mu babayı, önce karısı, sonra ikizi, babası, bir şeyleri unuttuğunu hiç sanmam beyim aşirin. Asker asker götürüp bir yerlere yığmıştır yaşadıklarının hepsini. Soluğunu oralardan, öyle bir yerlerden aldığı belli değil mi? Müfreze Göynük'ten yola çıktığında Göynüklüler Kurban Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyorlardı. Mihalıççık Köprüsü'ne değin, Sakarya Irmağı'nın kuzeyini tarayacak olan Müfreze, Arife günü yola çıktı. Göl Pazarı, Koca Dağ arasındaki yakın köyler tarandı, asker kaçaklarını saklayanların kaçaklar gibi cezalandırılacağı anlatıldı muhtarlara. Birliğinin dağıldığını, çekilme sırasında yolunu izini şaşırmış olduğunu söyleyen kaçaklardan birçoğu kendiliğinden gelip teslim oldu. Sonradan Ilgaz'la oldukları anlaşılan 12 kaçağı ormanın içinde ta kuytularda bir yerde dalıp gittikleri ölüm uykusundan uyandırdı Bahadır. Yürüyemiyorlardı bunlar. Mor mor gözleri çukura kaçmış, acınası bir donukluk sarmıştı gövdelerini. Bir adım, bir adım daha güçlükle yürüyebiliyorlardı. Yukarılarda kayalıkların kuytularına sığınmış 6 azılı kaçaktan 3'ü vuruldu. 3'ü silahlarını bırakıp teslim oldu. İlk elde 172 kaçak. İki sıra ellerinden biriyle uzunca sırıklara bağlandı bunlar. Gerisin geriye Göynük'e gönderildi. Sonraki gün Kolbaşı Issıcı adında büyükçe bir köye yaklaştığında kaçakların duvar diplerine sindiği, gölgeden gölgeye kayıp uzaklaştıkları görüldü. Köyün iki yakasını birbirine bağlayan Salaş Köprü'nün girişine sürdü atını yüzbaşı. Issıca mı ağalar? Issıca. Muhtar kim? Muhtar var mı aranızda? Gözlüklü, değirmi sakallı biri 10-12 kişilik kalabalığı araladı, öne çıktı. Muhtardan ne istedin ki efendi diye sordu soğuk, sıkıntılı bir sesle. Uzunca boyluydu adam, kolları bacakları küt küt, başını yana eğiyor, çenesini yukarıya yukarıya kaldırıyordu konuşurken. Köyün muhtarını sordum, muhtar var mı aranızda diye yineledi sözünü yüzbaşı. Bayram gibi mübarek günde ne edeceğim muhtarı efendi? Yeleğinin cebinden 4'e katlanmış bir kağıt çıkardı gözlüklü. Padişahımız efendimizin buyurduğu, kağıdı evirdi çevirdi açmaya çalıştı. Anlaşıldı, sen şöyle geç. Bu kağıtta sözünün arkasını getiremedi gözlüklü. Atını doğrucu adamın üstüne sürdü yüzbaşı. Eğildi, Cübbesinin yakasından kavradı adamı. Atın başını çevirdi, geriye sürdü, bıraktı. Başka? Başka kağıdı olan var mı aranızda? Kalabalıktakiler yana geriye birbirlerine bakındılar. Kısa bir süre bekledi, soruyu yineledi yüzbaşı. Kalabalık sessizdi. İyi, şimdi kimdir bu köyün muhtarı? Başını kaldırıp sağına soluna bakınan örme başlıklı, kırçıl sakallı yaşlıca köylüye uzattı parmağını. Sen misin?
Benim.
Benim de yoklukta işte kumandan bey. Aklımız çok bir şeye ermez bizim. Akıl ermeyecek bir şey yok. Asker kaçağı topluyoruz. Cebinden saatini çıkardı, baktı. Adını bağışla hele muhtar.
Medet.
Kadiroğlu Medet. Doğum 63. 1263. İyi. Askerlik yapmışsın sen.
Yaptık.
Evveli Yunan Harbi'nde de bulunduk. Müşir Ethem Paşa'nın emrinde.
Şimdi
Medet Ağa muhtar. Yeniden saatine baktı aşir. Islıcalılar, siz de sözüme kulak verin. 2 saatiniz var. Tam 2 saat sonra asker kaçaklarını bir tamam burada hazır isterim. Silahı ile savuşanlar silahlarını, süngülerini, mermilerini de getirsinler. Ormana gidenlere de haber salın. Hepsi bu. 2 saat. Hepsi bu. 2 saat. Çiftçinin çiftini sürdüğü, dülgerin duvarı ördüğü, demircinin demiri dövdüğü gibi yapıyordu işini aşir. Alışılmış sıradan, yalazını yalazının, yelini dışa vurmadan. Kaçaklar toplandı, silahı olanlar silahlarıyla birlikte geldiler, dikildiler köprü girişindeki düzlüğe, süklüm püklüm, yüzleri yerde, öyle bekleştiler, durdular. Islıcan'ın aklı çok bir şeye ermez muhtarı, 3 güğüm ayran, 2 tepsi dolusu kurban kavurması, deste deste çıkınlanmış yufka ekmeği getirdi. Önden arkaya takımları dolaştı, getirdiklerini kendi eliyle dağıttı. İşini bitirince yüzbaşının önüne vardı, ellerini önüne kavuşturdu, bekledi. Sürenin dolmasına 1/2 saat vardı. 6 kişi, kaçakların hepsi bu mu muhtar?
Bu 6'sını al götür sen. 2 daha var. Onlar uzakta. Onları ben gönderirim. Nereye dersen.
Yüzüne, gözlerinin içine baktı yaşlı adamın yüzbaşı. Biz senin sen olduğunu, Aşir Bey yüzbaşı olduğunu bilemedikti. Kusura bakma, zaman kötü dedi muhtar.
İyi, peki.
Müfreze gün batımından önce ormanın derinliğine girdi. 1/2 saat arayla 3 yerde arama tarama molası verdi. Gece yarısını az geçe Mudurnu hükümet konağına vardı. Atların eyerleri alındı, yemleri verildi. Toynak sesleriyle, koşum, üzengi şakırtılarıyla, ayak sesleriyle bölündü gitti gecenin sessizliği. Bahçe aralarında, sokakların şurasında burasında, evlerin pencerelerinde ışıklar yandı. Telgraf notu, hepsi bu. Hepsi bu da sıkıntıyı atıp düze çıkamıyor insan. Neden? Fransızlar gitti gidecek. Antep, Maraş, Adana kurtuldu sayılır. Yakındır, iyisi de gelir günlerin derken ordu Kütahya'yı, Eskişehir'i bırakıp ta Sakarya'nın gerisine çekiliyordu. Oradan ötesi Ankara. Sıkılmaz mı insan? Sıkılır. Meclisin Kayseri'ye götürüleceği doğru muydu? Gerede, Bolu, Geyve üstünden dolaşıp Göyne'ye gelen milletvekillerine en çok sorulan soru buydu. Yol boyu 6 kez mola vermişlerdi milletvekilleri. Değirmende gibi çizmelerinden kalpaklarına apak toza bulanmışlardı. Medreseden bozma karargahın girişinde karşılandı gelenler. Göz göze öyle bakındı durdu. Elini bırakmadı Mehmet Said Aşir'in. Aşir, yüzbaşı, koca Mevlam, nereden nereye? Gülümsüyordu Mehmet Said Bey. Sarıldı, omuzlarını tıpışladı. Geriye çekildi, yeniden sarıldı Aşir'e. Kolordu komutanına döndü. Eskidir tanışıklığımız bizim kumandan, çok eski. Bağışla, görmeyeli çok oldu dedi. Hürriyetin ilanında, yukarı şehirde sürgünde seçimlerden sonra Osmanlı Meclisi mebusanındaydı Mehmet Said Bey. Baba dostu, Aşir'le Akşit'in Harbiye'den mezun oldukları gün Mehmet Said tören yerindeydi. Kılıç kuşanmanın sevincini bölüşmeye geldiğini söylüyor, mutluca gülümsüyordu. Törenden sonra Pera Palas'a akşam yemeğine gitmişlerdi birlikte. İkinci Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın önde gelen bu ufak tefek ama etkili üyesinin otel girişinde başka yemek salonunda bir başka özenle karşılanışı, gördüğü saygı, aşirin eski, çok eski bir dünyada kalmış ender anılarından biriydi. Aşir, yüzbaşı, çocukluğu, gençliği, aşiri ansızın karşısında görünce duygulanmıştı. Eski sürgün, başını önüne eğiyor, gülümsemeye çalışıyordu. Son günlerde meclisin aldığı kararları anlatmak için birlikleri dolaştıklarını söylüyorlardı milletvekilleri. Mustafa Kemal Paşa, geçici olarak meclisin yetkileriyle donatılmış, tekalif-i milliye ulusal yükümlülük yasası çıkarılmıştı. Halk, varsayılmanın, kendi yazgısını, kendi elleriyle yazmanın gereğini yapacaktı. İnebolu'da, Gerede'de, Kastamonu'da, Samsun'da, Kayseri'de, Amasra'da, Ordu'da, Suruç'ta, İskilip'te, Avanos'ta alınan kararları destekleyen toplantılar düzenlenmiş, kimsenin malını, canını ordudan esirgemeyeceğini bildiren telgraflar çekilmişti meclise. Akıl almaz bir bilgelik, sınırsız bir cömertlikle sandığındaki çeyizini kefen parası deyip sakladığını götürüp toplama kurullarına veren genç kızlar, çiçeği burnunda gelinler, nineler vardı. Çaksır çamaşır, çarık çorap yerden biter gibi elden ele desteklenip konuluyordu toplayıcıların önüne. Köylerde, kasabalarda yolları dolduran kalabalıklar geçip giden asker kafilelerine açık, içli bir sevgiyle sokuluyorlardı. Arkalarından koşup bir tas ayran içirebildiklerinde birbirlerine bakıp mutluca gülümsüyorlardı. Köylü, kentli, varsıl, yoksul, çiftçi, esnaf, tüccar, sanatkar, herkes deri, kösele, nal, mıh, arpa, şeker, bez, ordunun işine yarar ne varsa elinde, 10 saydığının 4'ünü, 100 saydığının 40'ını götürüp vermekle yükümlüydü. Ankara'da, Yozgat'ta, Konya'da, Kastamonu'da İstiklal Mahkemeleri kurulmuştu yeniden. Mahkemelerdeki duruşmalar yükümlülüklere uymayanların sayısının yok denecek kadar az olduğunu doğruluyordu. Sırasını çoktan savmış eski askerler, asker olacak yaşa gelmemiş delikanlıların yanında cepheye gitmek için gönüllü yazılıyorlardı. Mehmet Sait, inişli çıkışlı 30 yıldır içinde olduğu özgürlük-bağımsızlık savaşının ilk kez halkın kendisiyle buluştuğu geriye dönülmez bir yere geldiği inancındaydı. Sıkıntılardan, aşılması gereken güçlüklerden söz edildiğinde ele alınır, üstesinden gelinir diyordu güvenle. Akşam yemeği topluca karargâhta yenildi. Yatsıdan sonra ikisi, Mehmet Sait'le Aşir, müfrezenin çadırlarına yakın kalın gövdeli, sık yapraklı bir ceviz ağacının altında oturdular daha bir süre. Babası Yusuf Kahya'nın 2 yıl önce temsilci seçildiğini, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Erzurum'daki toplantısına katılmak için yola çıktığını, bir daha kendisinden haber alınamadığını anlattı Aşir. "Bilmiyordum," dedi Mehmet Sait. Sustu kaldı uzunca bir süre. Ceviz ağacının arasından ancak bir ucu görünüyordu gökyüzünün. Nöbetçi er ötede bir ağaca bir gemici feneri asmıştı. Fenerin küçük yuvarlak aydınlığı içinde ateş böceklerinin ışıltıları yanıp sönüyordu. Sürgündeki günlerinden, Yusuf Kahya'dan, gördüğü yakınlıktan, Meclis-i Mebusan'daki kavgalarından söz ediyordu eski iddiatçı. Yunan ordusu Ankara'ya varabilir mi? Meclis gerçekten Kayseri'ye taşınmakta mıdır? Ceviz ağacının sık dalları arasından ancak bir ucu görünen gökyüzüne uzattı elini Mehmet Sait. Ağaç uzanmış, örtmüş ya, ucu görünmüyor göğün. Parmağını uzattı. Görünen yerine bak göğün aşırım. Sen, ben, müfrezeler, kırık dökük bütün bu ordu. Meclis, millet, değiştireceğiz bu dünyayı. Meclis nerede olur olsun, bizden yana bu savaş, dedi. Gece yarısı nöbetçi çavuş, yaylı arabaların çiftlik kavşağında beklediğini haber verdi. Kavşağa doğru yamacı inerlerken ansızın durdu Mehmet Sait. 14-15 yıl geçti aradan, dedi. Hürriyet ilan oldu. Salıverildim. Yola çıkmadan bir gün önce veda etmek için yukarıya, yanına çıktım babanın.
Benim yüzümden adın iddiatçıya çıktı. Arkana adam salındı Kahya dedim. Uzandı, elimi tuttu. Öbür elini elimin üstüne koydu. Senin baban. Ben iddiatçı değilim muallim. İddiatçılık nedir bilmem dedi. Cahilliğimden, aklımın hiç ermediğinden değil. Sabah yeli gibi esip dolanmayı kim istemez şu dünyada. Böyle dedi. Kula kul olmak alın yazısı değildir insanın, bilirim. Kanun-u esasinin ilk geldiği günleri de bilirim ben. Hiç unutmam. 93 seferi, bozgun, mebusları dağıttı, kapısına kilit vurdu meclisin, Abdülhamid. Ayağa kalkılacak, Abdülhamid'e dur denilecek zaman, ta o zamandı, bana sorarsan dedi. Yine de doğrudur, o vakit kanun-u esası gelmeseydi, bu ikincisi gelir miydi? Bu ikincisi gelmese, zulmün, soygunun, alçaklığın ölçüsü nereye varırdı? Böyle söyledi senin baban. Demek yok, kaybolmuş Kahya. Hiç de yaraşmıyor, yokluk yaraşmıyor ona. İki adım attı, bir kez daha durdu Mehmet Said. Meclis Kayseri'ye gitse, atından iner, silahı bir yana koyar mıydın aşirim? Gider ayak Mehmet Said'in sorduğu soruyu, sıkıntısını atıp düze çıkamayan genç teğmene sormadı aşir. Kimi? Öyle oluyor Baha dedi. Başka bir şey söyleyecekmiş gibi bir süre duraladı. Hepimiz sıkılırız. Kulak asma diye bitirdi sözünü. 8. Bölüm. Kimi böyle oluyor? At sırtında ya da yaya, yarı aç yarı tok, karda kışta yağmurda, ağaçlar ağaca, ormanlar ormana benzemiyor. Ağacın ağaç, ormanın orman olduğu günler gelir mi? Gelirse yüzbaşı aşir, giyinmeden, kuşanmadan, yüzünü bile yıkamadan, uzak ya da yakın bir yerde, aydınlıkça, ışıltılıca bir uykuyu uyur mu? Aşir, Yusuf oğlu, Osmanlı ordusunda yüzbaşı, Halife-i Ruhi Zemin Efendimiz'e karşı gelenlerden, Ulukışla'daki birliğinden ayrılmış, İzmir'e doğru yola çıkmıştır. Şeyhülislam Dürrizade'nin el cevap olur deyip idamına fetva verdiklerindendir. Ulukışla'daki birliğinden ayrılan aşir İzmir'e gidecek, yetişebilirse ikiz kardeşi yüzbaşı Akşit'le buluşacak, nikah töreninde onu yalnız bırakmayacaktı. Mektubunda sırası mı, zamanı mıydı derler ya, desinler beyim aşirim, dünya hepimizin dünyası diye yazmıştı Akşit. Olmadı. Ne İzmir'e gidebilmiş ne de kardeşinin nikahına yetişebilmiştir aşir. Afyon'a vardığında menzil komutanlığındakiler İzmir'in bugün değilse yarın işgal edileceğinin söylendiğini, kolordu komutanının işgal durumunda ne yapması gerekeceğini telgraf üstüne telgraf İstanbul'a sorduğunu iletmişlerdir kendisine. Top çekerden bozma, menzil kamyonun sürücü yerinde Afyon'dan Aydın'a giderken yüreği sıkıntılıydı aşirin. Oysa toprağın canlanışı, baharın cıvıltısı vardı ekinlerde, çayırlarda, otlaklarda. Şurada kan kırmızısı gelincikler, ötede öbek öbek aksarı papatyalar, ağaçlar çiçeğe durmuşlardı. Nereden bakılsa gök mavi, gün ışıltılı, toprak doğurgandı. Sürücü, Antepli, iri yapılı, pos bıyıklı bir çavuştu. Kanı izlerinden, eğri büğrü toprak yollardan geçip gidiyorlardı. İkide bir motorun bir yanı sıkışan, suyu kaynayan, lastiği patlayıveren, savaş artığı kamyondan öyle pek de yakındığı yoktu Antepli çavuşun. Yeri geldi de, deyiveren yüzbaşım diyordu. Aradaki salıvermeleri saymazsan, aha bu benim askerliğim, tam tamına 3 yıl 9 ay 18 gün mütareke geldiğinde Halep'te motorlu nakliyedeydim. Olaydı da Nablus Harbi'nde aha bu kamyondan 100-150'si daha olaydı. Günahı boynuma yüzbaşım, biz gavuru sokmazdık ayın tepe. 3 yıl 9 ay 18 gün askerlik, sonunda yenilgi. Ne buruktu ne de öfkeli Antepli çavuş. Yoktan var edilir gibi bir gün bir yerlerden kamyonların, topların, top çekerlerin geleceğini, ordular kurulup Ayıntep'in, Maraş'ın, Mersin'in kurtarılacağını düşünüyordu.
eliyle sıvazlayıp bıyıklarını okşarken içinden ta derinlerden gelen bir güvenle gülümsüyordu. Yola çıktıkları günün ertesi gece yarısından sonra vardılar Aydın'a. Antepli Gani Çavuş duruşundan, bakışından, suskunluğundan ne anlamışsa anlamış, arada bir gitmem deyip direnen döküntü kamyona dereler tepeler aşırtmıştı. Karanlığın ağarmaya başladığı saatte tren istasyonunun telgrafhanesindeydi Aşir. İzmir'i 17. Kolordu karargahını aradı. Kardeşini telgraf başına istedi. Tıkırtılar kesildi, dakikalar geçti. Yeniden başladı tıkırtılar. Telgraf başındaydı Akşit. Sanki soluk soluğaydı. Zamanı değil, gelme İzmir'e diye yazıldı kağıda. Neden? O da niçin? Parmağını makineye uzattı. Yaz, böyle yaz dedi Aşir telgrafçıya. Nikah ertelendi. Aydın'da kal. Gelebilirsek yarından sonra biz ikimiz, Rezzan'la ben geliriz oraya diye direndi Akşit. Rezzan, yengesi olacak kızın adını telgraf başında kardeşiyle yaptıkları bu kısa konuşmadan öğrendi Aşir. Birden kendi düğününü, düğün alayındaki coşkulu kalabalığı, halay çekenlerin arasında omuz omuza ayakları yere değmeyen Akşit'i görür gibi oldu. Belleğinin gerisinde bir yerlerde. Adını koyamadığı duygularla buruldu yüreği. İstasyonun saati 8'i vurdu. Demir yolcu Rum makinayı kapadı, açtı, bir daha kapadı, açtı. Kısa bir aradan sonra ellerini kavuşturdu. Kilisedeymiş gibi makineden gelen tıkırtıları dinledi. Çenesi göğsündeydi, gözlerini kıstı. Çat, kapatıverdi makinayı. Bitti, burada bitti yüzbaşı efendi. Telgraf kesik dedi. Kalın gözlüklerinin altında gözlerinin içi gülüyordu. Aşir o gün 12 bin kişilik Yunan birliğinin İzmir'e çıkarıldığı haberini çarşı meydanındaki geçkince bir polis memurundan öğrendi. Meydanın orta yerinde ellerindeki Yunan bayraklarıyla bir o yana bir bu yana akıp giden taşkın Rum gençlerine bakıyordu polis memuru. 9. Bölüm. Bayırın görünmeyen yamacının altında birileri bir şeyler konuşuyordu. Sesler karışıktı. Boğuk, yankılı, erkek seslerine tiz, inceden bir kadın sesi karışıyordu. Yüzbaşı ile Teğmen birbirlerine baktılar. Doğrulup gece aydınlığında sadece karaltısı görünen nöbetçiye doğru yürüdüler. Ömer Çavuş'unkiler yüzbaşım. Birilerini bulmuşlar herhal, dedi nöbetçi. Ömer Çavuş'un mangasından iki süvari, atları yedeklerinde aralarına aldıkları iki karaltıyla birlikte bayırı tırmanıyorlardı. Tiz sesiyle durup durup süvarilere bir şeyler söyleyen kısa boylu karaltı yanındakinin koluna tutunmuştu. Zorlanarak tırmanıyordu yokuşu. Gelenleri geldikleri yerde durdurdu Aşir. Bu ikisini bulduk dedi. Süvarilerden onbaşı olanı. Çavuş ne edeceğini bilemedi. Aldık getirdik diye ekledi. Buna da biz güç yetiremedik beyim, sözü çok bu avradın diye söylendi öbür süvari. Eliyle şimdi azıcık ürkmüş gibi nereye bakacağını bilemeyen iri gözlü, değirmi yüzlü genç kadını gösterdi. Getirenler gece aydınlığında belki de olduklarından daha genç görünüyorlardı. Delikanlının başı önüne eğikti. Poturu, cepkeni, yeleği, keçi derisinden yumuşak yeminileri vardı. Kadının giyimi de derli topluydu. Karanlıkta seçilebildiğince bezekli, renkli şeylerdi giydikleri. Gençliğinin körpecik yuvarlak çizgileri baktıkça bakılası güzellikteydi. Adın ne senin? Avni. Nerelisin sen Avni? Bu kim? İşiniz ne buralarda? Avni'den önce genç kadın atıldı.